Ayrım 15. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu. Salah Birsel. Sayfa 206. Tiyatrodan sonra Galatasaray'a değin yürürler. Orada kızlardan ayrılacaklardır. Sait Aleksandra'ya belki ilk o akşam abayı yakmaya başlamıştır. Ama daha bir şey belli değildir. Aleksandra'ya bakarsanız onun aklı zaten başka yerlerdedir. Bu yüzden de Sait'i hep bırakıp kaçmaktadır. Sait'in Aleksandra ile buluştuğu geceler yanına birilerini de katması kızın ilgisini kamçılamak içindir. Daha sonraki akşamlarda Sabahattin'in yerini Samim Koca göz alır. Bir akşamda yalnız bir defaya özgü olmak üzere sahnede Salah Birsel görünür ve görünür görünmez de gözden yiter. Ama olayların gidişi bakımından biz Samim'e Sait'e destek olduğu geceyi ve Sait'in Aleksandra üzerine Samim'e neler dediğini anlatalım. Sait Samim'i Saray Sineması'nın önünde posta etmiş ve onu yaka paça Nektar'ın üst katına sürüklemiştir. Samim merdivenin ortasında Sait'in elinden kurtulmak için denemede bulunmuştur. Hiç içesim yok, ülserim de fena gidiyor bugünlerde. Öf be, amma da katip kılıklı adamsın. Hani senin de yazar olduğunu söylesem köpekler bile inanmaz. Zaten cebinde saat taşın adamdan hayır gelmez, yürü bakalım. Garson Dimitri koşar, masanın örtüsünü çekeler. Sağdan soldan selam alırlar. Daha doğrusu her zamanki gibi Sait alır. Şarap içelim. Sen bilirsin. Nasıl ben bilirim? İstersen rakı iç. Ben bir saatte bir şişe şarap içmeliyim. Tutmaz ya, tuttuğu kadar. Aleksandra'nın karşısına dört başı bayındır çıkmalı. İçkiler gelir, bir ara Sait. Konuşsana be, başka zamanlar bülbül kesilirsin. Senin konuşmanı bekliyorum. Sende bu akşam bir iş var. Çok hergelesin, nasıl da anladın. Bak, lamı cimi yok. Bu gece biz nereye gidersek sen de geleceksin. Ya Aleksandra'nın canı yatmak isterse? Burada Samim gevrek gevrek gülmüş ve gülücüklü bir söz söylediği zaman yaptığı gibi iki yanına bakınmıştır. Hiç meraklanma, iş o kerteye gelsin, seni sepetlemesi kolay. Geleceksin değil mi? Hatırım için. Aleksandra'nın sevdiği bir meyhane var, kitarada çalıyorlar. İstiklal Caddesi'nde Postacılar Sokağı'nın köşesindeki Hristaki'dir bu. Vallahi kardeş kardeş oturacağız. Hiç yakışık almaz, gidin eğlenin. Ulan yapma, ne demek istediğimi domuz gibi anlıyorsun işte. Beni ikidir yol üstünde bırakıp kaçıyor, sen olursan belki oyalanır. Samim biraz daha nazlanır. Sait'in kuruntuya kapıldığını, bunları da Samim anlatacaktır, öne sürer. Sait, bu kuruntu değil, elimde olmayan bir şey. Sen sevginin, dekadriyasının ne olduğunu bilmiyorsun daha. Dipnot, dekadriya Rumca 13 anlamına, sevginin 13 kuralı anlamına. İnsan yıkılıyor karşısında, küçülüyor, şaşkına dönüyor. Aleksandra ise Allah'ın Aleksandrası işte. Aleksandra'dan bana ne? Ama Aleksandra sevdiğim Aleksandra olunca iş başka. Onun anlayacağı bir çift laf edemediğim için şaşkına dönüyorum. Ulan diyorum kendi kendime, bu kızcağız da insan, onun da bir dünyası var. Onun dünyasına giremedikten sonra neye yarar? Üstelik de deli gibi sevdiğim bir kadın bu. Kara gözlerini mi, kara saçlarını mı, yarım yarım konuştuğu Türkçesini mi? Nesini seveyim bu kadının? Ama seviyorum. Neden sevdiğimi bilmediğimden onun huyuna suyuna göre davranamıyorum. Beni hep bırakıp kaçıyor. Kaçınca kızıp küplere biniyorum. Sonra düşünüyorum, Aleksandra haklı. Ona içirdiğim bir şişe şarabı, alıverdiğim bir çift çorabı, yorgisi de içirir alır. Gel gelelim, hep yanımda otursun istiyorum. Kılına dokunursam namussuzum. Ulan sen de dokunursan namussuzsun. Yok, sen anlarsın dediklerimi. Kızın canı sıkılmasın. Ben laf etmediğim zamanlar sen edersin, tamam mı? Tamam, haydi yallah. Samim'le Sait Aleksandra ile buluşup Hristaki'ye doğru yol almaya başlarlar. Samim bir adım geriden, çekingen çekingen gelmektedir. Sait, ulan uyuz köpekler gibi ne arkadan geliyorsun? Girsene Aleksandra'nın öteki koluna. Aleksandra elini uzatıp Samim'in koluna girer. O gece bodrum katındaki meyhanede geç vakitlere değin eğlenirler. Sonra bir takım karışık yollardan geçip Aleksandra'yı evine bırakırlar. Artık sıra Salah Birsel'e gelmiştir. Dekor yine Nisuvaz'ı gösterir. Günlerden yine cumartesi. Sait o badi badi yürüyüşüyle Nisuvaz'da göründüğü vakit saat ya 3'tür ya 4. Salah Birsel bir masada sahneye çıkma sırasını beklemektedir. Ama sahneye çıkacağından hiç haberi yoktur. Sait Aleksandra'ya abayı yaktı mı? Bundan Aleksandra'nın varlığından da haberli değildir. Sait, kalk gidip bir yerlerde kafayı çekelim. Salah güpegündüz içki içmeye %100 karşıdır. Bir iki hıkmık eder, sonunda Sait'in üstelemesine karşı koyamaz. Çıkarlar tepe başında İzmir lokantasına giderler. Bir fertek açtırırlar, içerler içerler. İkisi de kafaları bulmuştur. Saat 6'da Sait Tuna'ya gitmek için ayaklanır. Samim'in de oraya gelmesini tembihlemiştir. Alexandra ile Katina da gelecektir. O durumda Salah'ı yüzüstü bırakmaya gönlü el vermez. Hadi sen de gel. İki adımda Tuna'yı tutarlar. Birahanede daha kimsecikler yoktur. Biraz sonra Samim görünür. Arkasından da Alexandra ile Katina. Alexandra esmer, ortadan biraz uzun, saçları ala garsondur. Az çok erkek görünümlüdür. Sait içtiği vakitler onun tatlı bir al renkte olduğunu sanır. Katina'ya gelince o sözcüğün tam anlamıyla bir devedir. Deve Katina. Sait bir öyküsünde onun bir pastanede çalıştığı için giysilerinin vanilya, çikolata, badem, Hindistan cevizi, fıstık, dahası sıcak irmik koktuğunu söylemiştir. Ama aslında teke gibi kokar. Yalnız Sait'in dediği gibi elleri her zaman sıcak ve nemlidir. Bunu biraz sonra Salah Birsel daha iyi anlayacaktır. Bizim silahşörler Tuna'da kafaları iyice çektikten sonra dans edilecek bir yer ararlar. Daha doğrusu bunu Alexandra ister. Hah, Asmalı Mescid'den İstiklal Caddesi'ne çıkınca Lebo'nun üst yanına düşen pasajda tam da böyle bir yer vardır. Sait Alexandra'yı, Salah da Katina'yı dansa kaldırır. Katina ile Samim de dans eder. Ama Sait Alexandra'ya dört elle yapışmıştır. İşte Katina yine Salah'ın kollarında. Aman Salah, yavrum Salah, bizi utandırma. Katina'yı döndürmekle zorluk çeksen de belli etme. Bir tur daha. İşte bu kez Alexandra yanınızdan geçerken Sait'in kollarından süzülüp senin kollarına atılacaktır. Hah, Sait de şimdi Katina'yı övsün bakalım. Sait adam akıllı içerlemiştir. Yerlerine oturdukları vakit, kalkalım artık. Hesabı görüp ayaklanırlar. Galatasaray'a doğru yürümeye başlarlar. Galatasaray'a geldiklerinde Salah'la Samim bir de arkalarına bakarlar ki Sait yok. O zaman Salah Samim'e Katina'yı evine bırakması için işaret çeker. Kendisi de aynı şeyi Alexandra'ya yapacaktır. Samim gülerek deve Katina ile uzaklaşır. Salah da İngiliz elçiliğinin oradan hammal başına vurur. Kasımpaşa'ya bir hayli yaklaşmışlardır ki Alexandra artık mahallelerine geldiklerini söyleyerek Salah'tan ayrılır. Sait Alexandra'ya abayı yaktı mı, yakmadı mı? Bunu Sait'le Alexandra bilir ama bizim zavallı Salah Birsel'in hala bir şeycikten haberi yoktur. Ayrılmadan önce Alexandra ile ertesi akşam için sözleşir. Ertesi gün pazardır. Salah sabahın 10'unda Nisuvaz'da boy gösterir. Sait kendinden önce damlamıştır oraya. ''Ulan akşam neredeydiniz? Nektar mı, orman mı? Aramadığım yer kalmadı. Nereye sıvıştınız?'' Birsel kızları evlerine bıraktıklarını, sonra da yatmaya gittiklerini söyler. Sait yatışmıştır. Alexandra'dan anlatır anlatır. Sait'in Alexandra'ya yangın oluşunu artık Salah Birsel de anlamıştır. O akşam Alexandra ile buluşmaya gitmez. Bu işi daha sonraki günlerde yine Sait üstlenir. Bir yerlerde Alexandra ile geceyi süsledikten sonra kızı yine her zamanki gibi mahallesine bırakır. Sait'in öykülerini dikkatlice okumuşsanız Alexandra'nın mahallesinin nerelerde olduğunu çıkarmışsınızdır. Ama o öykülerde daha çok Yorgi'ye, Elani adları vardır. Yalnız falcı Matmazel Todori de bir ara dünyanın en güzel köpeği Flora'dan açılırken Alexandra'nın da adı geçer. Onun adı bir de Sait'in Bir Masa adlı şiirinde boy gösterir. Orada Alexandra'nın evi üzerine bilgi bulamazsınız ama parmaklarının siyaha çaldığını öğrenirsiniz. Neyse, biz kulağımızı Sait'e verelim. İki tarafından karanlık yokuşlar, fakir evler, inen bir sel yatağındadır Alexandra'nın evi. Yukarıdan aşağı evleri, caddeleri, insanlarıyla yuvarlanır gibi inen bu yokuşların manzarası görülmüş şeylerden değildir. Bir yanında randevu evleri, bir yanında genel evler kaynaşır bu sokakların. Karidesçiler, elektrik işçisi, sirkeci, marangoz çırağı, garson, berber, akordiyoncu, kitaracı, bar artisti, rövü figüranı, terzi çırağı gibi esnafın birbiri üzerine yıkıldığı yokuşta her din ve mezhepten insan vardır. Türk, Rus, Ermeni, Rum, Nesturi, Arap, Çingene, Fransız, Katolik, Levanten, Hırvat, Sırp, Bulgar, Acem, Afganlı, Çinli, Tatar, Yahudi, İtalyan, Maltız ve daha birçok ulusun birbirine karıştığı bu garip mahalleden sel yatağına her akşam küçük figüran kızlar iner. Onların ve terzi kızlarının ardından berber çırakları yürür. perdeleri çekilmiş bir evden ilkin bir gramofon sesi, sonra bir çığlık duyulur. Bir adam evlerin camını kırar. Bir erkek bir polise, bir hava gazı lambasının ışığında cebindeki parasının aşırıldığından sızlanır. Mahalle sessiz ve karanlıktır. Ama evlerin içinde, dahası kimi ağaçların arasında hayat fıkır fıkır kaynamaktadır. Ne var? Ceylan gibi ürkek ve Latif Alexandra'nın evi çok daha aşağılardadır. Sait onu Ziba sokağına, o ünlü genel ev sokağı, koşut bir sokaktan indirir, sel yatağına götürür. Kaldırımsız bir Anadolu kasabasını andıran upuzun bir ana caddeden geçirir. Dükkanların çarşının bitiminde de ondan ayrılır. Alexandra'nın Vangelistra Kilisesi'nin yanındaki karanlık meydandan geçip gözden yitmesini izler. Alexandra ise ilkin gözden yiter, sonra yine gözükür. Bu kez bir aralığa sapıp bütün bütüne ortadan silinir. Sait onun eve girişini, fistanını çıkarışını kafasında canlandırır. Derken onu yine kafasında yatağına yatırıp ince uzun bacaklarını örttükten sonra geri döner. Bu hep böyle sür git olur. Sevgilisiyle dargın olduğu günler onun havasını koklamak için yine Alexandra'nın mahallesinde sürter. İnsanlar onu görünce gülmekten kendilerini alakoyamaz. Bütün dünya Sait'in tutkunluğunu öğrenmiştir. Onu tefe koyup çalarlar. Akşam olunca da Sait yine Nisuvaz'a damlar. Ertesi gün yine Alexandra'nın mahallesine koşacaktır. Burayı Alexandra'nın arkadaşlarını Alexandra kadar sevmeye başlamıştır. Sevgilisiyle konuşmasa da bu havada yaşamak onu mutlu kılar. Bu serüven aşağı yukarı 3 yıl sürer. Sait bu kız yüzünden babasının kendine kurduğu işi dağıtmış, kızın akrabalarından, belalılarından, komşularından dayak yemiş, karakollara değin düşmüştür. Bu arada Alexandra ile o zamanın parasıyla tam 40.000 pap yemiştir. 3 yıl sonra da öykünün sonu gelip çatmıştır. Sait öykünün sonu adam akıllı alengirli olsun diye de kıza olan yakınlığının iyice kangrenleşmesini beklemiştir. Kangrenleşmenin kıvamı gelince bu kıvam Sait'in yüzündeki tırmık izlerinden anlaşılıyordur. Onunla evlenmek için karar verir. O günlerden birinde Beyoğlu'ndaki Haşet Kitabevi'nin önünde Nail V'ye rastlar. Yanında Alexandra da vardır. Sait onu ve yüzündeki tırmık izlerini işaretle ''Bak bu kız beni ne hale getirdi?'' Alexandra Alexandralığını göstermek için fırsatı yitirmez. ''Ben sana daha neler yapazayım?'' Verilen karar Sait için çok önemlidir. İlk kez annesinin isteğine karşı çıkacaktır. Dahası annesinin kendisini mirasından yoksun edeceğini söylemesini de belki içinden Makbul Hanım'ın böyle bir şey yapmayacağını geçirmiştir, umursamayacaktır. Yani bösbüyük bir karardır bu. Nedir Sait kızın kendine bağlılığını son bir kez tartmayı denemekten de kendini alamaz. Bu iş içinde vaflı dost Sabahattin Kudret seçilir. 1943 Temmuz'unda bir çarşamba günü Sabahattin 2.25 vapuruna gün ve saat doğrulanmıştır, yerleştirilir. Alexandra da o gün aynı vapurla Burgaz'a gelmektedir. Sabahattin aradan bunca zaman geçtiği, Tevhid Bilge Tiyatrosu'ndaki o loca cümbüşünden sonra kızı bir daha görmediği için Alexandra'yı tanıyıp tanıyamayacağından kuşkuludur. Ama vapurda bir kenarda kendi halinde kitap okuyan bir kız görünce bunun Alexandra olduğunu çıkarmakta gecikmez. Kıza yanaşıp kendini tanıtır. Ne var, Alexandra Sabahattin'e pek soğuk davranır. İşte o zaman Sabahattin kız tavlamadaki bütün hünerlerini ortaya döker. Sonunda kızı biraz yumuşattığını anlayınca, ''Sizinle bir gün buluşsak?'' ''Hadi vre, Sait duyar.'' ''Sait'in İstanbul'da bilmediği yerler vardır. Söz gelişi Çamlıca'yı hiç bilmez, hiç gitmemiştir oraya.'' Kız düşünür taşınır, boşa kor dolmaz, doluya kor almaz ama sonunda Sabahattin oluru koparır. Kızı kuşkulandırmamak için Sabahattin daha önce Büyükada'ya gideceğini söylemiştir. Vapur Burgaz'a yanaşınca, ''Bari ben de burada ineyim. Vapurda bizi görenler olmuşsa Sait'in kulağına kar suyu kaçmasın.'' Ah kurt Sabahattin ah! Alexandra ile Sabahattin vapurdan çıkarlar. Sait iskelede zangır zangır haber beklemektedir. Kız görmeden Sabahattin'e gözü ve dudağının ucuyla ne haber anlamına gelen bir işaret çakar. Sabahattin başını ustaca eğerek kuzunun kapana düştüğünü bildirir. Sait ile Alexandra vapur iskelesinin yanındaki plaja girerler. Sabahattin de bir kahve içmek üzere onlara takılır. Sait ile sevgilisi soyunma kulübesine dalarlar. Ama aradan daha 1 dakika geçmemiştir ki kapı açılır, Alexandra yüzü gömgök dışarı fırlar. Sait de arkasından kızın ensesine yumruklarını yağdırarak gelir. Bir hafta Aleksandra'yı aramaz. Bir hafta sonra buluşmalar yine baş gösterir. O günlerden birinde Sabahattin'e şöyle der. Geçti artık. Evlenmenin Allah belasını versin. Ben bunu bir süre daha çekip çevirir sonra boşlarım. Öyle de yapar. 1946'larda Sait bu kez de Vedat adında kolejli bir kıza tutulur. İşin tuhafı Vedat Aleksandra'ya pek benzer. Bakır bir yüz, kısa ve kıvırcık saçlar. Ama onun daha badiyidir. Kolejli olmasından gelen bir züppeliği de vardır. Bu yüzden Sait yine kılığını kıyafetini gözden geçirmiş ve bu kez eskisinden de afilli olmuştur. Ne ki yine de vitrinlerde erkek giysisi giydirilmiş mankenlerden pek ayrılığı yoktur. Sait onu park pastanesi gibi daha çok kent soyluların gittiği yerlere götürmek zorunda kalır. Sait'in Vedat'a olan aşkı bir yıla değin sürmüştür. Bu arada Sait kızın yüzünü bir kez olsun görebilmek için sık sık çoklukla Sabahattin Batur'la Arnavutköy yollarına düşmüştür. Bir pazar Salah Birsel, Oktay Akbal, Bebe Lütfü de katılacaktır bu yolculuğa. Osman Bey'den yola çıkacaklar, Mecidiyeköy arkasından Boğaz'a vuracaklar. Balta Limanı'nın oradan Arnavutköy'e sarkacaklardır. Ama Sait kızın sesini bile duymayacak ve acısını, bu acıyı paylaşan arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'deki meyhanelerden birinde büyük bir şişe kulüp rakısı ve bir lenger dolusu gümüş balığıyla bastıracak, daha doğrusu bastırmak isteyecektir. O zamanlar rakı içilecek tek yer Boğaz'dır. Balığın bolu ve tazesi oradadır. Oralara uzanmayı göze alan ise pek yoktur. Göze alanlar sultanlar gibi ağırlanır. Sözün kısası Vedat, Sait'i en azından Aleksandra kadar üzmüştür. Sonunda Sait'in ahlayıp oflamalarına bir son vermek istemiş ve cıvıl cıvıl bir günde kalkıp apansız Amerika'ya gitmiştir. Orada da yine apansız ölüvermiştir. Ama biz yeniden Aleksandra'nın öyküsüne dönelim. Çünkü Sait yıllarca sonra onu yeniden hatırlayacaktır. Bu işte bir akşam Aziz Nesin'le Beyoğlu'nda kafayı çekerken olur. Napoli'de tanıdığı Antonella adındaki bir kıza yıllar sonra aşık olduğunu anlayan Lamartin gibi Sait'in de bir anda aklı çatlayıverir. Aziz Nesin'e hadi gidelim. Aziz Nesin ne olduklarını anlayamaz. Sait Aleksandra'nın evine gideceklerini açıklar. Benim ıslığımı tanır, duyunca açar kapıyı, tıpkı eskisi gibi. Sait'le Aziz yola koyulurlar. Kasımpaşa'nın oralarda bir meyhaneye gelirler. Meyhaneci, garsonlar, topu da Rum'dur, hepsi de Sait'i tanır. Oradan çıkıp bir başka meyhaneye dalarlar. Bundan sonrasını isterseniz Aziz Nesin'in ağzından dinleyelim. Birincisinde olduğu gibi ikinci meyhanede de içtik. Onlar da Sait'in Rum kızına mecnun olduğunu bütün başından geçenleri biliyorlardı. Çıktık yola. Bir tozlu toprak bir yere geldik. Solda tek katlı tahtadan bir ev vardı. İşte burası dedi. Evin az ötesinde demir direkte elektrik lambası vardı. Lambanın ışığı orasını koni biçiminde aydınlatmıştı. Aydınlık dilimin dışında kıpırdayan bir karaltı vardı. Sait yürüdü, ben de yürüdüm. Kıpırdayan karaltıyı daha yakından görebiliyorduk. Bir delikanlı sarıldığı bir kızı öpüyordu. Sait birden geri döndü. Tuu, ulan benim kız be! Uzun süre konuşmadan yürüdük. Sonra çok başka şeylerden konuştuk. Aleksandra'nın öyküsü bununla da bitmez. Çünkü sonunda sonu vardır. Bu sonun sonu ise Sait'in ölümünden önceki günleri kapsar. Bununla 7 Mayıs 1954 gününde olduğumuzu anlatmak istiyoruz. Sait o gün yine Beyoğlu'nda Sabahattin Kudret'e rastlar. Ben dişçiye gidiyorum. İstersen sen de gel. Gidecekleri yer 2 adım ötede, sahne sokağına açılan aynalı pasajdadır. Dişçiden içeri girince Sabahattin eşekten düşmüş karpuza döner. Aleksandra orada karşısındadır. Dişçi de işçi olarak çalışmaktadır. Sait de birkaç hafta önce dişçiye geldiği vakit rastlamıştır ona. Aleksandra'ya Sabahattin'i gösterir. Tanıdın mı bunu? Aleksandra tanımıştır ama hiç sesini çıkarmaz. Sait'in dişçiyle işi bitince yine Sabahattin'le Beyoğlu Caddesi'nde yürümeye başlar. Ne var? Bu kez Sait'in Aleksandra'yı son görüşüdür bu. Akşam saat 5'te Tokatlıyan'da yeniden buluşmak üzere Sabahattin ondan ayrılır. Ne ki akşam Tokatlıyan'da boşu boşuna bekler onu. Sait'in ağzından o gün kan gelmiş, ertesi günde hastaneye kaldırılmıştır. Artık lafın düzüne edelim. Sait severek yaşamayı ister hep ama dışında değil, içindeki birine vurgundur o. Sevginin dekatriyası dediği şey de bundan başkası değildir. dışarıda rastladığı güzellikleri ise çokluk kendi yaratır. Hem de kimsenin göremediği, kimsenin yaratamadığı güzellikler olur bunlar. Bir defasında bir İtalyan şehrinde İtalyanların bile sezemediği bir uyumu çıkarır ortaya. Bu İtalyancanın birden 20'ye varan sayılarındaki uyumdur. Hiçbir dilde sayı böyle güzel sayılmaz der Said. Undici, dodici, tredici. Nedir? Said içindeki zenginlikleri de sümbül kokularını da dışarıda karayel rüzgarına göğüs gerer, şekerli ve mis gibi ferik elmalarını yer ve her günkü yaşantının deli gömleğini sırtına geçirirken bulgular.
15. ayrımın sonu. Sayfa 219.